Boy bir Tarım başlıyor. Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ayşe Şimşek Küçük Şahin. Radyo Ünü 14'te tarımın dününü, bugününü ve geleceğini konuştuğumuz Boy bir Tarım programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarım dünyasının teknolojiyle kesiştiği oldukça heyecan verici bir konuyu ele alacağız. Tarım sektöründe yapay zeka. Bolu Abant, İzzet Baysal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi, Doçent Doktor İhsan Canan bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz hocam programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hocam ilk olarak şunu sormak istiyorum. Yapay zeka tarımı nasıl değiştirdi? Hangi başlıklarda toplayabiliriz? Etkinliğini anlatır mısınız?
Tabii ki yapay zeka birçok alanı etkiledi. Tarımda etkilediği başlıca alanları 3 başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi üretim, ikincisi izlenebilirlik, lojistik, üçüncüsü de pazar ve tüketim yönetimi kısmıdır. Yani üretim, hasat sonrası ve tüketim olarak da özetleyebiliriz.
Yapay zeka ürün planlamasında nasıl kullanılır?
Yapay zeka birçok alanda kullanıldığı gibi ürün planlamasında da tabii ki çok şeyleri değiştirdi. Geçmiş yıllardaki üretim verilerini, hava durumu istatistiklerini, toprak analizi ve pazar taleplerini birlikte değerlendirebilir yapay zeka. Bir çiftçi hangi yıl ürünü nerede yetiştirdiğini, iklim koşullarını, verimleri sisteme yüklediğinde yapay zeka bu verilere bakarak önümüzdeki sezon için en verimli olacak ürün ve ekim zamanı hakkında kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunabilir. Akıllı planlama sayesinde hem aşırı üretim hem de eksik üretim önlenir. Buna bir örnek vermek istiyorum. Üretim planlamasında nasıl kullanıldığı ile ilgili. 2006 yılında tarımda yapay zekadan önce bu planlamayı iyi becermiş bir ülkede bulunmuştum. O zaman yüksek lisans zamanında bir kurs vesilesiyle. Hoca tahtaya İngilizce olarak production yani üretim, sonra bir ok çizdi aşağıya, post harvest yani hasat sonrası, sonra aşağıya bir ok daha çizdi, consumption yani tüketim yazdı. Sonra şöyle söyledi, uluslararası bir kurstu bu. Dedi ki birçoğunuzun ülkesinde sistem böyle çalışır, üretim, hasat sonrası tüketim. Ama dedi bizde sistem şöyle çalışır dedi, okları sildi, tüketimden geriye doğru okları çizdi yani tüketim. Hasat sonrası ve üretim. Yani bizde tüketim yani son nokta pazar üretim planlamasını belirler. Tabii çok katı bir sistemleri vardı. Hiçbir üreticileri kendi istediği ürünü üretemiyordu yani yasal olarak da. Devlet buna karar veriyordu. Tabii ki ülkemizde böyle bir şey şu an mümkün değil ama pazarın üretimi, üretim planlamasını nasıl belirlediğine çok önemli bir örnektir.
Ürün planlamasından sonra en önemli adımlardan biri de elbette üretim sürecinin kendisi. Tarımda verimliliği artıran yapay zeka ve robotik uygulamalar nelerdir?
Tarımda verimliliği artıran yapay zeka ve robotik uygulamalar tabii ki çok çeşitli. Yani tarım çok çeşitli olduğu için. Ama başlıca şöyle aklımıza sensörler ve kameraların gelmesi lazım. Yani yapay zeka ve robotik dediğimiz zaman bu sensörler ve kameralar olabilecek her alanda mesela traktörlerin, sulama robotlarının üzerlerinde, toprakta, işte serada, bitki, toprak nemini, bitki gelişimini sürekli olarak canlı olarak izleyebilir. Örnek vermek gerekirse sadece ihtiyaç duyulan alana su verebilirsiniz böyle bir sistemle. İhtiyaç duyulan alana gübre uygulayarak bitkilerin gelişimini takip eden sistemler sayesinde kaynak israfını minimuma indirebilir. Tabii ki verimi de artırabilirsiniz. Hatta aynı tarlada farklı ürünler için ayrı sulama ve ilaçlama programları çıkarabilir ve bunu uygulayabilir. Yani bölgesel hassasiyeti vardır. Özellikle büyük pamuk, mısır, buğday gibi alanlarda bunun örnekleri dünyada çok yaygındır.
Üretimle birlikte düşünüldüğünde hasat işlemleri de artık teknolojiyle dönüşüyor. Hasat işlemlerinde yapay zeka ve robotik sistemlerin rolü nedir?
Hasat işlemlerinde yapay zeka ve robotik sistemler günümüzde artık kullanılmaya başladı. Bunlar görüntü işleme teknikleriyle örneğin bir elmanın, domatesin rengini, büyüklüğünü tarayıp tanıyarak sadece olgun olanları toplayacak şekilde tasarlanabilir. Yani bunun örnekleri var. Tabii böyle örnekler olduğu zaman direkt olarak Hollanda örnek veriliyor ama ülkemizde Hollanda'dan çok daha modern seralar mevcuttur. Yani Antalya, Mersin, Adana, İzmir taraflarına gittiğinizde çok profesyonel seralarda bu tarz modern uygulamaların kullanıldığını görebilirsiniz. Bu ürünler yani bu teknolojiler sayesinde binlerce meyveyi otomatik olarak toplayabilir, tam zamanında hasat edilir, artı işçilerin oluşturabileceği elle toplama zararları ve kayıpları da azaltabilir.
Hasattan sonra gelen depolama ve paketleme aşamalarında da otomasyon önemli bir yer tutuyor. Depolama ve paketleme süreçlerinde Otomasyonun avantajları nelerdir?
Soğuk hava depolarında bu yapay zeka destekli sistemler tabii ki birçok şeyi kontrol ettiği gibi ortamın sıcaklık ve nemini de sensörlerden aldığı bilgiye dayanarak çalışan soğutucu üniteler veya ısıtıcı üniteler sayesinde veya havalandırma sistemleri sayesinde erken bozulmasını önler, kontrol altında tutarak. Hatta ortamın oksijenini, karbondioksitini, azot miktarını da ayarlayabilen sistemler ülkemizde de yoğun olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde paketleme evlerinde rengine, boyuna ve başka özelliklerine, olgunluğuna, yani günümüzde buna non-destriktif yöntemler deniyor. Yani parçalamadan fotoğrafla analiz yöntemleri sayesinde meyvelerin olgunluğu daha banttan giderken hangi meyve olgun, hangisi olgun değil ya da olgunluk sınıflarını ayırıp farklı kasalara düşürebilir. Bunlar çok modern bir şekilde ülkemizde de uygulanmaktadır. Tabii ki bunlar insan hatasını ciddi biçimde azaltmakta. Ayrıca tarımda istenen kalite sınıflarını da, ihracata yönelik sınıfları da, yurt içinde satılacak işte kalite sınıflarını da rahat bir şekilde otomasyon sistemleriyle ayrılabilmektedir.
Tarım ürünlerinin izlenebilirliği hem güvenlik hem de kalite açısından çok önemli. Ürün izleme teknolojisi tarımda ne işe yarar?
Yapay zeka ile birlikte aslında çok önemli bir gelişme daha oldu. Yani yapay zekayı bunun program kısmı diye düşünürsek, donanım kısmında da çok muazzam gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi işlemcilerin, o transistörlerin nano seviyelere kadar küçülmesi neticesi RFID etiketlerin kullanıma sunulması oldu. Yani radyo frekanslı identification etiketlerin ürünlerde kullanılması oldu. Bu birçok şeyi değiştirdi. Yani sadece tarım sektörünü değil, birçok lojistik sektörünü değiştirdi. Yani bu RFID etiketler, bir etiketi hani bir şeye yapıştırdığınız zaman onu elektrikle beslemeniz lazım. Normalde en önemli sıkıntı budur yani elektronik devrelerle ilgili. Ama öyle bir sistem yapıldı ki bu etiketlere çok hassas antenler yapıldı ve bu antenler modemden aldığı kablosuz sinyallerle titreşip elektrik üretebildi. Yani dolayısıyla kendi elektriğini üretebilen, hiçbir şeye bağımlı olmayan, modemle de iletişim kurabilen çok ucuz etiketler yapılmaya başlandı. Lojistik sektöründe birçok şeyi değiştirdi. Eskiden büyük bir depoya giren ürün, yani FIFO kuralı vardı. Yani FIFO, first in first out demektir. Yani ilk giren ilk çıkar demektir. Yani depoya ilk koyduğun ürün muhtemelen daha çabuk bozulacağı için ilk önce onu çıkarırsın. Bu şekilde kayıtlar tutulurdu. Ama işte bu RFID teknolojisi ve yapay zeka kullanımlarıyla birlikte real time olarak, gerçek zamanlı olarak paletlerin durumları değerlendirildikten sonra satışa çıkarılmaya başladı. Yani buna FEFO denmeye başladı artık. Yani first evaluated, first out. Yani ilk değerlendirilen, ilk çıkar şeklinde. Bu da birçok şeyi değiştirdi. Bunun yanında depo içi raf sistemlerinde dahi ürünün takibi kolaylaştı. Depo içerisindeki yeri, koordinatları belli oldu. Artı lojistik sektöründe tırların bir yerden bir yere gittiği, tır içerisindeki paletlerin, işte domatesler ısındıysa mesela paletin sinyal vermesi sonucu ilk noktada onun indirilip satıldığı falan, örnek veriyorum yani. Bununla birlikte RFID teknolojisi fizyolojiyi de takip etmemize olanak sağladı. Yani karbondioksit, ısı, nem, etilen sensörleri sayesinde seralarda işte taşıma, paketleme esnasında birçok konu hakkında bize fikir verdi ve yapay zeka ile bunu değerlendirme imkanı sundu.
Bu konuda merak edilen diğer bir soru da hedef pazarda fiyat takibi ve ürün kayıpları hakkında bilgi verir misiniz hocam?
Konuşmamızın başında bir şeyden bahsetmiştim. Üretim, hasat sonrası ve tüketimle ilgili okların yerini değiştirdiğinden. Şimdi orada bir örnek verdi bu kişi. Bu hem bir profesör hem de büyük bir üreticiydi. Dedi ki bir gün dedi bir ülkedeyim ve ben kendim domates üreticisi olduğum için dedi domates fiyatlarını merak ettim. Dedim ki yani Avrupa'daki domates fiyatlarını öğrenebilir miyim? Kendi ülkemin dışında başka bir ülkedeydim dedi. Ve çok büyük bir tarımsal yayın binasındaydım. İşte o ona soruyor, o ona soruyor. Fakslar, işte şeyler gidip geliyor. Ama o koca binada bana fiyat bilgisi verecek kimse çıkmadı dedi. Ve şunu sordu, hayret etti yani. Tarımsal yayın fiyatı vermedikten sonra ne işe yarar dedi. Ve başta dedi ben çok korkmuştum. O kadar büyük bir binayı görünce bunlar acaba ne bilgiler üretiyor tarımsal yayımla ilgili diye. Onu görünce dedi ben dedi çok şaşırdım dedi. Bizde dedi ücretsiz bir telefonla bir üretici neyi üretiyorsa o ürünün satacağı pazardaki fiyatını bilir. Geçmişe dönelik son 3 yıl, son 10 yıl fiyat ortalamasını bilir. Ona ücretsiz olarak sunar bunu Tarım Bakanlığı. Artı önümüzdeki 3 ay ya da 6 ay boyunca fiyat nasıl değişecek bunu da bilir. Yani çok basit bir fiyat bilgisidir bu. Ama en önemli bilgi tarımda fiyattır dedi. Yani birçok şeyi konuşuyoruz şu an. Yani otomasyon sistemlerini, sensörleri falan. Ama bunların hepsinden önemlisi fiyattır. Çünkü bu fiyatın geriye doğru her şeyi belirlemesi gerekir. Üretim planlamasını. Bizde dedi her yıl bu analizler yapılır. Mesela rakiplerimiz, örnek veriyorum, yani İspanya domatesi çok fazla üretecek ve domates fiyatı 3 ay sonra Almanya'da, Fransa'da düşecek. Örnek veriyorum yani. Benim ihracat yaptığım ülkeler bunlar. Rakibimizdeki bu büyük üretimi gördüğümüz için biz hemen domates fidelerini sökeriz ve onun yerine bakarız ne eksik. Örnek veriyorum, biber eksik. Bibere yatırım yaparız. Her yıl milyonlarca dolar söküp yeniden dikme işine para harcıyoruz. Yani üretim planlamasında fiyat takibinin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın. Yapay zeka ile tabii ki günümüzde bunlar çok daha kolay. Ama yapay zekada şunu kaçırmamak gerekiyor. Günümüz bilgi çağını geçmiş durumdayız. Yani yanlış bilgi çağına girmiş durumdayız. Onun için kendi yapay zekamızın olması tabii ki çok önemli.
Son olarak hocam, başka bir önemli konuya değinmek istiyorum. Tarımda politika geliştirme süreçleri ve üretici birlikleri hakkında yapay zekanın önemi nedir?
Tarımda tabii ki birlik olmak her şeyden önemli. Hatta ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bakıldığı zaman öncelikle toprakları bir mi diye bakarlar. Bunun için de tarım içindeki nüfus bunu belirler. Yani nüfusunuzun parsel sayısına oranıdır yani bu. Bu çok önemli bir göstergedir. Ülkemizde 1991 yılında %48 idi. Yani 100 birim araziyi 48 farklı kişi işliyordu. 48 farklı ürün üretiyordu. Dolayısıyla birisi kayısı yaparken birisi maydanoz yapıyordu. Yani ne markalaşma, ne paketleme tesisi, ne depo, ne ihracat, bunlar çok zordu yani. Günümüzdeki durum nedir peki? Günümüzde tarım içindeki nüfus dünyada %26'dır. Ülkemizde 91'de %48 ile başladı. 2001 yılında %38'di. 2023'e geldiğimizde %15 oldu. Bunda da Toprak Reformu Genel Müdürlüğü'nün arazi toplulaştırma faaliyetleri çok etkili oldu. Ama rakiplerimizde Amerika'da 91 yılında %3'tü bu rakam. Yani 100 birim arazi Amerika'da 91 yılında 3 kişi işliyordu. Şu an 2 kişi işliyor, yani %2. Avrupa Birliği'nde 91 yılında %11'di bu. Şu an %4, yani 4 kişi işliyor. Bu da demek oluyor ki markalaşma, her şey daha mümkün. İşte yapay zeka ile günümüzde Toprak Reformu Genel Müdürlüğü de bu teknolojileri kullanıyor. Dronlarla, yani bir adamın 3-5 yerde arazisi varsa en uygun nerede bunu birleştirebiliriz? Köylerin tek tek projeleri çıkarılıyor. Sulama ve drenaj projeleri çıkarılıyor. Yani muazzam bir çalışmanın içerisindeyiz ama yeterli mi? Daha %15'teyiz yani. Rakiplerimiz %1. %15'teyken bile Avrupa'da birinci sıradayız, dünyada dördüncü sıradayız tarımda. Muhtemelen %1'e yaklaştığımızda dünya tarımında söz sahibi olacağız yani. En büyüklerden biri olacağız.
Evet sevgili dinleyiciler, bugün tarımın geleneksel yapısından çıkıp teknolojinin dönüşüm merkezine yolculuk yaptık. Yapay zekanın sadece bilgisayar laboratuvarlarında değil, tarlalarda, seralarda ve çiftliklerde nasıl bir devrim yarattığını konuştuk. Kıymetli bilgileriyle bizleri aydınlatan Bolu Abant, İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor İhsan Canan hocamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Baobab Tarım programında tarımın başka bir yönüne birlikte ışık tutmak için görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Baobab Tarım sona erdi.